Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin, onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Değerli dinleyicilerimiz, Yeşaya kitabının 28. bölümüne bakacağız. 28. bölümün konusu Efraim'in Asur tarafından istilası, geleceğin bir resmi ve Yeruşalim için bir uyarıdır. Bu bölüm bizi tümden yeni bir bölüme getiriyor. Gerçekleşmeleri tamamıyla gelecekte olan peygamberlikler sadece 24-27. bölümlerde bulunmaktadır. 28-35. bölümler arasında bölümlerde gerçekleşmeleri yerel ve geçmişte olan peygamberlikleri görüyoruz. Ayrıca geleceğe uzanıp bir önceki bölümü kapsayan peygamberlikler de bulunmaktadır. Bilindiği gibi peygamber Tanrı'dan aldığı mesajı halka ileten ve Tanrı tarafından seçilen kimsedir. Eski antlaşmada peygamberler ve kahinler vardı. Kahinler halktan aldıklarını Tanrı'ya götürüyor, peygamber ise Tanrı'dan aldığı mesajı, Tanrı'dan aldığı haberi halka iletiyordu. Evet, 28-35. Bölümlerde gerçekleşmeleri yerel ve geçmişte olan peygamberlikleri görüyoruz. Ayrıca geleceğe uzanıp bir önceki bölümü kapsayan peygamberliklerde bulunmaktadır. Bu yeni bölüm 6 vayla tanımlanır ve 34. bölümde büyük Armagedon savaşıyla sona erer. Ardından 35. bölümde yeryüzüne gelecek milenyum, yani 1000 yıllık egemenlik yararları gelir. Şimdi önümüzdeki bölümde yakın ve uzak görüşün, geçmiş ve gelecekteki olayların, yerel ve hemenle gelen ve uzaktaki peygamberliklerin iyi bir örneğini görüyoruz. Gerçekleşmiş olanlarla henüz gerçekleşmemiş olanları göreceksiniz. Burada Efraim olarak adlandırılan kuzeydeki İsrail krallığı kısa bir süre içinde Asur'a esarete gidecekti. Bu gelmekte olan gelecek günün bir fragmanıydı. Ancak güneydeki Yahuda krallığı için bir uyarı olacaktı. Asur kralı Şalmaneser İsa'dan önce 721 yılında Efraim'i istila etmiş ve kuzeydeki krallığı devirmiş ve halkını köleliğe esarete götürmüştü. İlk vay kuzeydeki krallık hakkındadır. Yeşaya 28. 1. bölümde vay haline verimli vadinin başındaki kentin, Efraimli sarhoşların gurur tacının, şaraba yenilmişlerin yüce ve görkemli tacı solmakta olan çiçeği andırıyor diyor. Vay haline verimli vadinin başındaki kentin. Efraim ve İsrail adı aynı zamanda Samirya olan kuzeydeki on oymak için kullanılan eş anlamlı sözcüklerdir. Burada değerli dinleyicilerimiz, söze edilen sarhoşlar hem gerçek hem de ruhsal sarhoşlardır. Ruhsal anlayış konusunda bir uyuşukluk içerisindeydiler. Ruhsal bakımdan sarhoş olmak, gururla dolmak anlamına da gelir. İkinci ayette şöyle diyor: Rabbin güçlü, kudretli bir adamı var. Dolu fırtınası gibi, harap eden kasırga gibi, silip süpüren sel gibi o kenti yere çalacak. Burada Asurlu kuvvetli adam, harap eden kasırga ve silip süpüren sel olarak resmedilmiştir. Üçüncü ayette şöyle diyor: Efraimli sarhoşların gurur tacı ayaklar altına alınacak. Belki bundan hoşlanmayacaksınız değerli dinleyicilerimiz, ama Tanrı bundan ötürü özür dilemiyor. Bizlere sadece ne yapmış olduğunu söylüyor. Peygamber burada sarhoş mecazını kullanıyor. Evleri, bahçeleri ve ağaçlarıyla dışa vurulan rahatlığı, dışınsal güzelliğiyle kuzeydeki krallıkta yüksek düzeyde bir uygarlık geliştirilmişti. Bunun doğru olduğunu görmek için bütün yapmanız gereken Samirya tepesine çıkıp Omri ve Ahab tarafından bina ettirilen sarayı görmektir. Bu Ahab ve Yezabel'in yaşadığı saraydı. Rab kötüler ve zenginlere yaşanacak en iyi yerleri veriyor gibidir. Ve bence bu şiirsel bir adalet. Kötüler ve zenginler için öbür dünya pek iyi olmayacak. Bu yüzden burada epey hoş bir hayatları var. Samirya tepesi ülkenin en güzel yerlerinden biridir. Oraya çıktığınızda Akdeniz'i, Ürdün Vadisi'ni, kuzeyde karlarla kaplı Hermon Dağı'nı ve güneyde Yeruşalim'in duvarlarını görebilirsiniz. Dostum, oturmak için bundan daha güzel bir yer isteyemezdiniz. O tepeyi bir emlakçı satarsa orada bir arsa alıp küçük bir ev inşa etmeyi isterdim. Harika bir yer. Ama Tanrı kuzeydeki krallıktaki insanları yargıladı ve onların yüksek uygarlarını yerle bir etti. Şimdi peygamber geleceğe doğru ilerlemeye başlıyor. O gün. O gün sözü büyük sıkıntı dönemiyle zamanıyla başlayan ve milenyum boyunca bin yıllık egemenlik boyunca süren Rabbin gününden söz eder. Yeşaya 28 ayet 5. O gün her şeye egemen Rab halkından sağ kalanlar için yücelik tacı, güzellik çelengi olacak. Bu geleceğe gelmekte olan bin yıllık egemenlik krallığına bakmaktır. Kuzeydeki krallık Efraim'in yıkımına neden olan şey gururlarıydı. Bir gurur tacı taşıyorlardı. Gurur Tanrı'nın nefret ettiği şeyler arasının başında gelmektedir. Şeytanın düşüşüne neden olan onun gururuydu. Bugün de Tanrı gerçekten gururdan nefret eder. İnsanların, o halkın düşmelerine neden olan şey onların gururlarıydı. Bir gurur tacı taşıyorlardı ama gelecekteki o günde Tanrı onları ülkelerine geri getirdiğinde bir yücelik tacı olacaktır. Yargı kürsüsünde oturanlar için adalet ruhu, kent kapılarında saldırıları geri püskürtenler için cesaret kaynağı olacak. Onlar şarabın ve içkinin etkisiyle yalpalayıp sendeliyor, kahinlerle peygamberler bile içkinin etkisiyle yalpalayıp sendeliyor, şaraba yenik düşmüşler. Gördükleri yorumları yanlış yorumluyorlar. Kararlarında tutarsızdırlar. Yeşaya 28, 6, 7. ayetler. Geçenlerde bir iş adamı bana büyük işlerde dönen şeylerden bazılarını anlattı. Büyük kararlar almak için büyük yatırımlar yapan adamlarla iş anlaşmaları yapmadığı gün geçmemektedir. Bu adamlardan günaha düşmekte olan birinden söz etmeye başladı. Karısına karşı sadık değilmiş ve çok fazla içmeye başlamış. Son zamanlarda bazı yatırımlar hakkındaki değerlendirmeleri bu iş adamının ona borç para vermeyi sona erdirmesine neden olmuş. Bir adamın içkiye başlayıp günah dolu bir hayat yaşadığında iş hayatındaki zekasını kaybettiğini söyledi. Bir Mesih inanlısı olduğum için ön yargılı olabilirim ama uzun vadede yıllardır bunun doğru olduğunu gördüm. Bunu acı deneyimlerle öğrendim demiştir. Gerçekten de bu doğrudur. Şimdi Tanrı kuzeydeki krallık hakkında bazı gözlemlerde bulunuyor. İçkinin etkisiyle yalpalayıp sendeliyor. Gördükleri görümleri yanlış yorumluyorlar. Kararlarında tutarsızlar. Bu yüzden Rabbin sözü onlar için buyruk üzerine buyruk, buyruk üzerine buyruk, kural üstüne kural, kural üstüne kural, biraz şuradan, biraz buradan. Madem öyle varsın sırt üstü düşüp yaralansınlar, kapana kısılıp tutsak olsunlar. Yeşaya 28 ayet 13. Bu parça gibi parçalar geçmişteki bazı yorumcuların Yeşaya için sıradan bir peygamber demelerine neden olmuştur. Öğretmek yavaş, sabırlı ve sürekli bir iştir. Ruhsal gerçek bile böyle verilir. Tanrı tembel ve uyuşuk birine gerçeği bir flaşla vermez. Her çağda insanlar dinden döndükçe ruhsal gerçeği bildirmek gitgide zorlaşan bir iş haline gelir. Günümüzde Hristiyan yaşamlarıyla tatmin olmayan birçok Hristiyan vardır. Zalimce dürüst olmak gerekirse Tanrı sözü konusunda cahiller. Sonra bütün sorunlarına yanıtlar verecek 2 haftalık bir kurs olacağını işitirler. Evlilik sorunlarını, kayınvalideleriyle nasıl geçineceklerini, çocuklarına nasıl doğru yolu göstereceklerini, nasıl örnek bir işçi olacaklarını, kardeşlerle, insanlarla nasıl iyi geçinebileceklerini öğreneceklerdir. Değerli dostum, size çok açık bir şekilde söyleyeyim. Ne kısa bir kurs, ne de büyük bir duygusal deneyim sizin sorunlarınızı çözecektir. Evet, altını vurgulayayım. Ne kısa bir kurs, ne de büyük bir duygusal deneyim sorunlarınızı çözecektir. Bunlar sizin sorununuzu çözmez. Hristiyan yaşamında başarıya giden kestirme bir yol yoktur. Hristiyan yaşamı dediğimde bir din yaşamından söz etmiyorum. Mesih imanı yaşamında. Bir Hristiyan olarak, bir Mesih inanlısı olarak büyümenin bir tek yolu vardır. Ve bu o kadar sıradan ve olağandır ki söylemekte tereddüt ediyorum. Tanrı sözü İsrail'e buyruk üzerine buyruk, kural üzerine kural, biraz şuradan biraz buradan verilmişti. Tanrı sözünü her gün okumanın getirdiği bir şeydi. Tanrı sözünü her gün okumak, Tanrı sözünü kavramak, Tanrı sözünü okumak, okumak, yine okumak, anlamak, hayatımıza almak, hayatımızda uygulamak. İşte bu Mesih imanlısını büyütür. Tanrı sözünü her gün okumanın getirdiği bir şeydi. Ne olmuştu? İsrail bunu izlememişti. Yani Tanrı sözünü okumamış, Tanrı sözüne itaat etmemiş, onu hayatlarına alıp uygulamamışlardı. Geriye düştüler bu yüzden. Yani geriye düşmüş, geriye dönmüş bir durumdalardı. Günümüzde de aynı durumda olan birçok Mesih inanlısı vardır. Sorun başkalarından daha zayıf durumda olmaları değil, Tanrı sözüne yeterince zaman vermediklerindendir. Tanrı sözünde yeterince zaman geçirmemeleri yüzündendir. Bu yöntemin çok heyecanlı olmadığının farkındayım. Ama Hristiyan hayatınızda büyümenizin tek yolu buyruk üzerine buyruk, kural üstüne kuraldır. Yani iman hayatınızda, Mesih bağlılığınızda, ruhsal hayatınızda büyümenizin yolu budur, Tanrı sözü. Bizi besleyecek, bizi büyütecek Tanrı sözüdür değerli dinleyicilerimiz. Bakın Elçi Pavlos 2. Timoteos 3.16'da ne diyor? Kutsal yazıların, kutsal kitabın tümü Tanrı esinlemesidir. Tanrı sözüdür. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde diyor Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Demek Tanrı sözü, değerli dostum, Tanrı sözü öğretiyor. Tanrı sözü gerçeği öğretiyor. Tanrı sözü bizim yüreğimizi eleştiriyor. Tanrı sözü bizi doğruluk yolunda geliştiriyor, büyütüyor. Doğruluk konusunda eğitiyor. Öyle ki bu yolla kişi, yani Tanrı sözü aracılığıyla kişi yetkinliğe eriyor. Başka yolu yoktur. İman hayatında büyümenin, gelişmenin, olgunlaşmanın başka yolu yoktur. Bundan ötürü diyor Yeşaya peygamber, Yeşaya 28:14'te, ey alaycılar, Yeruşalim'de bu halkı yöneten sizler, Rabbin sözüne kulak verin. Kuzeydeki İsrail üzerine gelmekte olan yargı, güneydeki Yahuda için bir uyarı olmalıdır. Efraim Yeruşalim'e, Yeruşalim günümüzdeki bizlere ve Tanrı sözü de hepimize hitap eder. Tanrı sözü bugün hepimize konuşur kardeşim. Tanrı bugün sözü aracılığıyla konuşur. Biz duada Rab'be gidiyoruz. Yüreğimizde olanları, Rab'be söylemek istediklerimizi sözlerimizle Rab'be söylüyoruz. Bunu Mesih inanları olarak sürekli yapmalıyız. Tanrı'nın sözü de böyle diyor. Devamlı dua edin, durmadan dua edin. Tanrı bize nasıl konuşuyor? Tanrı kulağımıza fısıldamıyor. Tanrı bize kendi sözü aracılığıyla konuşuyor. Biz kendi sözlerimizle, düşüncelerimizle Rab'be gidiyoruz. Yüreğimizde olanları, yakarışlarımızı, hamdlarımızı Rab'be iletiyoruz. Ve Rab de sözü aracılığıyla bize konuşuyor. Eğer Tanrı'nın sözünü okumuyorsak, Tanrı'nın sözünü çalışmıyorsak, ona yeterince zaman ayırmıyorsak, o zaman nasıl büyüyeceğiz? O zaman Tanrı'nın sesini, Tanrı'nın bize söylemek istediklerini nasıl bileceğiz? Kardeşim, bir kişiyi tanımak için, bir kişiyi daha iyi tanımak için onunla sürekli konuşmamız gerekmektedir. Tanrı'yı da Tanrı'nın sözleri aracılığıyla tanıyoruz. Tanrı'nın buyrukları, Tanrı'nın düşünceleri, Tanrı'nın bizden bekledikleri, Tanrı'nın kayrasını, kurtarışını Tanrı'nın sözü aracılığıyla biliyoruz. Bu yüzden Tanrı'nın sözüne sarılmak, Tanrı'nın sözünü okumak, oradakileri hayatımıza almak, hayatımızda uygulamak çok çok önemlidir. Bu yüzden radyo programlarımızda Tanrı'nın sözünü alıp ayet ayet yorumunu yapmaktayız. Gerçekten bunun çok önemli olduğunu görüyoruz. 30 yıllık iman hayatımda Tanrı sözünü öneme alıp, Tanrı sözünü mantıklı bir şekilde çalışan, Tanrı sözünü okuyan insanların gerçekten de aile hayatlarının, kendi yaşamlarının, iş hayatlarının olgunlukta geliştiğini, büyüdüğünü gördüm. Tanrı sözü bugün hepimize hitap eder. Tanrı bu kitabı dün değil, yarın yazmış gibidir. Hatta bütün bunlar yarınki gazetede yazılıdır. Yaşaya Peygamber 28:15'te şöyle diyor. Şöyle diyorsunuz. Ölümle antlaşma yaptık. Ölüler diyarıyla uyuştuk. Öyle ki büyük bela ülkeden geçince bize zarar vermeyecek. Çünkü yalanları kendimize sığınak yaptık. Hilenin ardına gizlendik. Ölüm ve ölüler diyarıyla anlaşma yapmak ne demektir? Daniel Peygamber, İsrail'in gelecek olan prens, günah adamı, Tanrı'dan uzak adam, inatçı kral, denizin canavarı ve toprağın canavarı, şeytan tarafından yönetilen kişi olan Mesih karşıtıyla yapacağı gelecekteki antlaşmadan söz eder. Daniel 9. bölümde bunu görebilirsiniz. Yeşaya da diyor ki 16. ayette, Yeşaya 28 ayet 16'da, ama Rab Yahve şöyle diyor, işte Siyon'a sağlam temel olarak bir taş, denenme taşı, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen hüsrana uğramayacaktır. Ona güvenen. Günümüzde büyük sıkıntı zamanına kadar bir çığ gibi artacak olan insanların yaşamlarındaki sahtekarlık ve kandırmacaya çözüm nedir? Tanrı bunu çoktan yanıtlamıştır dostum. Bu bir temeldir. Denenmiş bir taştır, değerli bir köşe taşıdır, sağlam bir temeldir. Ona inananın acele içerisinde olması gerekmez. Ona güvenebilir. 1. Petrus 2:6-8 ondan şöyle söz eder. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'da bir taş. Seçkin değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiçbir zaman utandırılmayacaktır. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Nitekim sürçmek üzere belirlenmişlerdir. Simon Petrus bu taşın Mesih olduğunu gayet açık bir şekilde bildirir. Yeşaya Peygamber de 28:17'de şöyle diyor. Adaleti ölçü ipi, doğruluğu çekül olarak kullanacağım. Yalanlara dayanan sığınağı dolu süpürüp götürecek. Gizlendiğiniz yerleri sel basacak. Bu insanlar için yargı yavaş yavaş gelecektir. Sanırım günümüzde de aynı şekilde gelmektedir. Bazen aniden gelir ama yavaş yavaş gelen yargı, aynı gelen yargıdan daha kötüdür. Çünkü genelde o denli yavaş bir süreçtir ki farkına bile varamazsınız. Yatak uzanamayacağınız kadar kısa, örtü sarınamayacağınız kadar dar olacak diyor Yeşaya Peygamber. Yeşaya 28:20 ayette. Bir otele ya da pansiyona gidip üzerinize alacağınız örtünün sizin için fazlasıyla kısa olduğunu hiç gördünüz mü? Boynunuza kadar gelmez. Eğer boynunuza çekerseniz bu sefer ayaklarınız açıkta kalır. Ayaklarınızın yatağın ayak ucundan çıktığı ya da yatağa sığabilmek için başınızı kaldırmak ya da yanlamasına yatmak zorunda kaldığınız oldu mu? Pek rahat değil, değil mi? Tanrı bu insanlara size kısa bir yatak veriyorum, örtüleri de yeterince uzun olmayacak diyor. O andan itibaren Tanrı'nın yargısı gelecekti. Yahuda üzerine 100 yıl boyunca gelmedi ama sonunda geldi. Bu bölümün geri kalan kısmı, yani 28. bölümün geri kalan kısmı buğdaylar ve deliceler benzetmesine çok benzemektedir. Değişik türde tahıllardan, sert ve yumuşak tahıllardan ve bunları saplarından ayırmanın değişik yöntemlerinden söz eder. Toprağı düzelttikten sonra çöre otunu, kümyonu serpmez mi? Buğdayı sıra sıra arpayı ayırdığı yere, kızıl buğdayı da onun yanına ekmez mi? 25. ayet. Burada değişik tahıllardan söz etmektedir. Çünkü diyor, çöre otu harmanda keskin aletle dövülmez. Kümyonun üzerinden tekerlekle geçilmez. Çöre otu değnekle, kümyon çubukla dövülür. Ekmek yapmak için buğday öğütülür ama boyuna değil. Harmanın üzerinden tekerlek ve atlar geçse de buğdayı ezmez. Yeşaya 28, 27, 28. ayetler. Çiftçi yumuşak tahılları toplarken dikkatli olmalıdır. Her tahıl farklıdır. Şimdi Tanrı'nın da bu şekilde yargıladığını söylüyor. Yargıdan hasat olarak söz ediliyor. Birey ya da ulus üzerlerine gelecek yargının niteliğini belirlerler. Yani eğer katıysanız ve Tanrı'ya karşı koyarsanız sert tahılsınızdır. Kırılmak için çetin bir cevizsiniz ve yargı sizin için şiddetli olacaktır. Bir adam kendine gelmeden önce karısını ve iki çocuğunu kaybettiğini söyledi. Tanrı'nın beni üç kez yere sermesi gerekti çünkü ben çok katılaşmış bir günahlıydım dedi. Tanrı sizi harmanda dövecektir ve eğer siz katıysanız yargıda katı olacaktır dostum. Rab İsa Mesih Matta 13. bölüm 30. ayette bunu şöyle dile getirmiştir. Ekinin biçileceği zamana kadar bırakın ikisi yan yana büyüsün. Yani delicelerle buğday. Ekin biçme zamanı gelince orakçılara diyeceğim ki önce deliceleri toplayın, yakılmak üzere demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Matta 13:41'de Rab şöyle devam eder. İnsanoğlu meleklerini gönderecek. Onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayacaklar. Bu harika bir şeydir dostum. Bizler kendi yargımızı belirleriz. Eğer Rab'be dönersek, onu dinlersek, bizi buğdayların olduğu tarafa koyacak ve bizleri yargısının şiddetinden esirgeyecektir.